Ayrım 33, Kara Kutu, Soner Yalçın, Sayfa 283. 6. Bölüm. Şeker Tansiyon Ölçümü. Sayılara birçok şey söyletilebilir, en saçma şeyler bile. Yazar Mark Twain'e göre 3 tür yalan vardır. Sıradan yalanlar, kutsal yalanlar ve istatistiki yalanlar. Dipnot, çağımızın fizik dehası denen Stephen Hawking, 2014 yılı Futbol Dünya Kupası için İngiltere'nin kazanma istatistiğini hesapladı. Dedi ki İngiltere sahaya kırmızı formayla çıkmalı, penaltıyı sarı saçlı bir futbolcu atmalı, hakemleri Avrupalı olmalı vesaire. Yetenek, takım uyumu, psikoloji vesaire önemli değildi. Hawking İngiltere'nin değil Brezilya'nın şampiyon olacağını söyledi. Finali Almanya ile Arjantin oynadı. Endüstriyel tıp sistemi de hastalıklar değil, olasılıklar, ihtimaller ve yüzdeler tedavi edilir. Dünyada entelektüel terör estirilir. Başlayabilirim. Tarih 20 Aralık 2006. Birleşmiş Milletler diyabeti, şeker hastalığını küresel bir tehdit olarak ilan etti. İlk kez AIDS, tüberküloz ve diğer enfeksiyon hastalıkları dışında enfeksiyon hastalığı olmayan salgından bahsedildi. Bu da en çok korkutulan hastalıklardan diyabetti. Dendi ki diyabet dünyadaki ölümlerin 7. sebebi. Vücudumuzun temel enerji kaynağı karbonhidratlar. Karbonhidratların emilip kullanılabilir hale gelebilmesi için vücudumuz bunu en basit formu olan glikoza dönüştürür. Beyin ve diğer organlarının enerji ihtiyacı glikoz ile sağlanır. Özellikle beynin temel enerji kaynağı glikoz. Glikozu kandan hücrelere pankreastan salgılanan insülin hormonu taşır. İnsülin hormonunun vücut tarafından kullanılamaz hale gelmesi, doğuştan gelen insülin yokluğu ya da yetersiz salınım sonucu kanda glikoz birikmesi, halk arasında şeker olarak bilinen diyabet hastalığını ortaya çıkarıyor. Halk dilinde şeker hastalığı olarak da bilinen tip 2 diyabet, vücut düzgün çalışması için yeterli insülin üretmediğinde veya vücut hücreleri insüline tepki vermediğinde meydana geliyor. Bu insülin direnci olarak biliniyor. Tip 2 diyabet, tip 1 diyabetten çok daha yaygın. Tip 1 diyabette vücut hiç insülin üretmiyor. Dipnot: yüksek bir seviyeye hiperglisemi denir, düşük seviyelere hipoglisemi denir. Tip 2 diyabet uzun vadede kalp hastalıklarına, böbrek yetmezliğine, erkeklerde sertleşme sorununa ve hatta körlüğe sebep olabiliyor. Uzun dönemli etkileri arasında sinir sistemi hasarı da bulunuyor. Kolesterol ve tansiyon gibi diyabet ilaçları da dünyada hep tartışma konusu. Yine burada da ölçüm meselesi karşınıza çıkıyor. Bu kez kan şekeri seviyesi ölçülüyor. Birçok glikoz testi türü mevcut. Açlık şekeri ne kadar olmalı? Tokluk şekeri ne kadar olmalı? HbA1c 3 aylık ortalaması kaç miligram desilitre başına miligram seviyesinde olmalı? Uluslararası Diyabet Federasyonu HbA1c değerini 6,5 olarak belirledi. Amerikan Diyabet Derneği ise 7 değerini seçti. Şimdi bütün dünyada 6,5'in ideal olduğu bilinmesine rağmen 7'ye odaklanılıyor. Bu kitabın yazılış amacını artık biliyorsunuz, sağlığın ekonomi politiğini yazmak. Bu kavranmadan hastalık ilaç değerlendirmesi eksik olur. O nedenle bizim kan şekeri seviyemizi belirleyenler kim sorusunu aklınıza getirmelisiniz. Ölçümü belirleyen kimler? American Diabetes Derneği, American Diabetes Association, ADA. Halkı diyabet hakkında eğitmek ve diyabeti önlemek için araştırmaları finanse eden ABD merkezi, güya kar amacı gütmeyen kuruluş. Şunu yapmaktan da geri durmadı. Telefon şirketi InfoCision ile diyabet kampanyası yürüttü, bağış topladı ve gelen paranın %15'ini cebe indirdi. Diğer %85'i telefon şirketine gitti. ADA'nın 2017 yılı geliri $155 milyon. Dipnot: Ohio Başsavcısı Mike DeWine'ın 20 Nisan 2012 tarihinde Ohio Yardım Kuruluşları yasasını ihlal etmesi sebebiyle InfoCision aleyhine dava açmasına ve şirketin ceza almasına filan girmeyeyim. Sponsorları ki bu kar amacı olmayan derneğin, ilk insülini çıkardı. 1923 yılından beri diyabet ilaçları üreten Eli Lilly ve benzer ilaçları satan Abbott, AstraZeneca, BD Medical Diabetes Care, BD Tıbbi Diyabet Bakımı, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Dexcom, Janssen Pharmaceuticals, Merck, Novo Nordisk, Sanofi gibi diyabet ilacı ve tıbbi cihazı satan küresel şirketler. Bu şirketler isimlerini bu tür sosyal sorumluluk projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarının onur listesine öyle kolay yazdırmıyor. Yılda en az 500 bin dolar vermek zorundalar. Sadece bu değil, ayrıca 400 bin dolar verenler listesi var. Colgate, Total ve CVS Pharmacy başa çekiyor. Ve Ada'nın 1957 yılından beri değişmez para desteği Rockefeller Vakfı'ndan. Şaşırtıcı değil, Rockefeller Enstitüsü 1910-19 yılları arasında Profesör İsrail Simon Kleiner başkanlığında insülin araştırmaları yaptı. Bu çalışmalar hep sürdürdüler. Biyosentetik insülinlerin ticari olarak çıkarıldığı 1980'ler başında kan şekeri kontrolünü izlemek için glikosile edilmiş hemoglobin testini geliştirerek Amerikan Diyabet Derneği tarafından Frederick Banting Bilimsel Başarı Madalyası ile taçlandırılan Profesör Anthony Cerami gibi isimler Rockefeller'ın bilim insanıydı. Bugün Rockefeller Vakfı Ada ile birlikte Bangladeş'ten Kenya'ya ulusal diyabet programları yürütüyor. Diyabet aşısı üretmeye çalışıyor. Ekip içinde Rockefeller Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Kıvanç Birsoy da var. Peki böyle bir kuruluşa, yani Amerikan Diyabet Derneği'ne kim başkanlık edebilir? David Herrick. Diğer görevine New York City merkezli marka danışmanlık şirketi Ethic Ono'nun müdürü. O dönem ABD'de en büyük ikinci eczane zinciri olarak faaliyet gösteren Walgreens şirketinden diyabet gibi ilaçlar üreten ABD şirketi Bristol Myers Squibb'e kadar büyük firmalarla birlikte çalıştı. Bir marka strateji uzmanı ne amaçla başkan yapılır ki diye sormayın. Bu yine iyi. Bir önceki başkan Dr. Karen Talmadge diyabet için tıbbi malzeme üretip satan Kyphon şirketini 2007 yılında kurdu. Yani hanımefendi diyabet ürünleri satan şirket sahibiydi. 3 yıl sonra şirketini tıbbi araçlar konusunda dünyanın en büyük şirketi Medtronic'e 4.2 milyar dolara sattı. Sonra da gidip Ada başkanı oldu. Tıpkı tansiyonda olduğu gibi diyabette de sadece ilaç satılmaz. Ayrıca tıbbi alet de pazarlanır. Bazı hastalıkların pazar bereketi boldur. Testler, ölçüm cihazları sürekli yenilenir. Doktor Talmadge Ada'dan ayrıldıktan sonra insülin için tıbbi teknoloji üreten Bigfoot Biomedical şirketine geçti. Bunları öğrenince insanın kan şekeri nasıl yükselmez? Sadece bunlarla kalsa iyi. Ada yönetiminde yer alan Robert M. Cudahy, ABD'nin değil dünyanın büyük ilaç şirketlerinden Amgen Medical İşler Başkan Yardımcısı. Şirketin resmi sitesinde hakkında şu bilgi var. Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla diyabet tedavisi konusunda küresel çapta çok sayıda tıp kongresinde ve yine Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla diyabet tedavisi konusunda doktorların eğitiminde sık sık konuşmacı olarak hayatını diyabetle yaşayan bireylerin eğitimi ve savunuculuğuna adamıştır. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Otis W. Kirksey ise Neighborhood Medical Center'da ilaç müdürü. Uzatmaya gerek yok, sayfaları doldurur marifetleri. Sadece Ada, Amerikan Diyabet Derneği değil ki. Uluslararası Diyabet Federasyonu, yani International Diabetes Federation, IDF, 1950'de kuruldu. Şemsiyesi altında 168 ülke ve 230 ulusal diyabet birliği var. Merkezi Brüksel, Belçika. IDF yan kuruluşu, Rockefeller tarafından desteklenen The Diabetes Atlas aracılığıyla sürekli korkutucu istatistik açıklıyor. Şu anda dünyada diyabetle yaşayan 425 milyon insan var. Toplamın 2045 yılına kadar 629 milyona çıkması bekleniyor. Örgütün başında İngiliz-İskoç muhafazakar politikacı Michael Hirst var. Adı eşcinsel dayağı skandalına karıştı ama buna girmeyelim. Sadece ekonomi değil, siyasi yönünü de bilmelisiniz sağlık hizmetlerinin. ABD'de diyabetle ilgili kâr amacı gütmeyen çok dernek vakıf var. Bunlardan biri de Amerikan Diyabet Eğitimcileri Derneği. The American Association of Diabetes Educators, AADE. Görünür amacı diyabet konusunda halkı bilgilendirmek ama genellikle para işleriyle uğraşıyor. Mesela diyabet ilaçlarının sağlık sigortası Medicare'de kısıntıya uğramaması için çaba gösteriyor. Biliniyor ki parasını devlet ödemezse yoksullar bu ilacı alamaz ve böylece küresel şirketler ilaç satamaz. Lilly, Merck, Novartis gibi ilaç devleri bu diyabet birliğinin üyesi. AAD yönetiminde yer alan hemen hemen tüm isimlerin küresel ilaç şirketleriyle ilişkisi var. Başkanı Martin J. Abrahamson, Amylin, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Novo Nordisk, Novartis, Pfizer, Sanofi, Aventis ve Takeda'nın baş konuşmacısı olarak görev yaptı. Bu konuşmaları para karşılığı yaptığını yazmaya gerek var mı? Amylin, Eli Lilly ve Sanofi Aventis için danışmanlık hizmeti verdi. Amylin ve Medtronic'ten araştırma hibeleri aldı. Yardımcısı Joan Barsley, Novo Nordisk, GlaxoSmithKline ve Eli Lilly'nin danışmanıydı. Sözcü Silvio E. Inzucchi, Takeda'nın araştırma komitesinde görev yaptı, Eli Lilly'den araştırma fonu aldı. Yönetimde yer alan isimler, Sheila Y. Garris, Sankyo ve GlaxoSmithKline'de danışmanlık yaptı. Vahida Karmali, Shionogi için araştırma danışmanı oldu. Francine Kaufman, Johnson & Johnson'dan araştırma desteği aldı. Mary T. Koritowski, Novo Nordisk'in danışmanıydı. Melinda D. Mariniuk, Eli Lilly'nin danışma kurulunda bulundu. Söyler misiniz, kan şekeri ölçüm kararını bilim mi veriyor yoksa küresel ilaç şirketleri mi? Soru yanıttır aslında. Peki bizde işler nasıl dönüyor? Türkiye Diyabet Vakfı en son 2011 yılında basılan, 2018'de 8. baskısı yapılan tanı ve tedavi rehberi hazırladı. 68 bilim insanının imzası vardı. Rehbere katkı sunan ve onay veren kuruluşlar şunlar. Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Koordinatörlüğü, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı, Pratisyen Hekimlik Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği, Diyabet Diyetisyenleri Derneği. Anlaşılan burada da iktidara yakın yandaş kuruluşlar seçildi. Ayrım yapılmayan mevzu yok ülkemizde. Neyse. Hazırlanan kılavuzun kaynakça bölümünde ağırlıklı olarak ADA, IDF yayınları vardı. Yani aslında rehber bir çeviriydi. Sadece TDC değil, ülkemizde bulunan benzeri rehber kılavuz kitaplar genellikle tercüme. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği kılavuzu da farklı değil. 338 kaynak gösterse de yapılan sadece tercüme, çeviri. Türkiye'de tıbbi hastalıkları bu tercümeler üzerinden tanımlıyorlar ve adına bilim diyorlar. 1955 yılında kurulan Türk Diyabet Cemiyeti TDC, 4 yıl sonra 21. üye olarak IDF'ye katıldı. O günden beri bizim şeker ölçümümüzü belirleyen ABD oldu. TDC bağışçıları arasında Lilly, Novo Nordisk, Sanofi gibi yabancı ilaç şirketleri olduğunu da not edip bu konuya son vereyim. Sonra medyaya çıkıp koca koca laflar etmiyorlar mı? Diyabet yalanı, diyabet önemli. Sağlık uygulama tebliğine göre şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları her doktor reçete edemiyor. Metformin, sülfonilüreler, akarboz ve insan insülinleri tüm doktorlar. Rapaglinit ve nataglinit ilaçlarını endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzmanı doktorlar. Rosiglitazon ve pioglitazon ilaçlarını yalnızca endokrinoloji uzmanı doktorlar. Sitagliptin ve oral antidiyabetiklerin kombine preparatlarını endokrinoloji uzmanı doktorlar reçete edebiliyor. Bu arada şu ara notu ekleyeyim. Diyabeti iyileştirme vaadiyle ürün satışı yapan şarlatanlar konusuna hiç girmeyeceğim. Ya da 3 ayda tek aşı gibi umut taciri haberlerden bahsetmeyeceğim. Israrla diyabet için de aynı soruyu yönelteceğim. İlaç tek çözüm mü? Diyabet ömür boyu süren bir hastalık mı? Diabetes Care. Amerikan Diyabet Birliği tarafından 1978 yılından beri yayımlanan tıp dergisi, Mart 2016 sayısında yayınladığı makale, şeker hastalığı konusunda ezberleri bozdu. Uzun yıllardır diyabeti olan 30 gönüllü üzerinde 8 hafta süreyle yapılan araştırma, sıkı bir diyetin tip 2 diyabeti tamamen ortadan kaldırabileceğini gösterdi. Üstelik diyet bittikten 6 ay sonra da diyabet ortaya çıkmamıştı. Sonuç şaşırtıcıydı. Çünkü endüstriyel tıbba göre diyabet bir defa teşhis edildiğinde ömür boyu asla düzelmesi mümkün olmayan, ölene kadar ilaç tedavisi gerektiren kronik hastalık idi. Bu iddia artık yok olmak üzere. The Lancet, dünyanın en çok bildiği 1823 yılından beri yayımlanan İngiliz tıp dergisi. İngiltere ve İskoçya'da rastgele seçimle tip 2 diyabet tanısı konan 20 ile 65 yaş arası 298 kişiyle 5 ay süren çalışmanın sonucunu Aralık 2017'de yayımladı. Diyet yapıp kilo veren kişilerin diyabeti gerilemişti. Dipnot, bu çalışmalarda yapılan diyetleri yazmıyorum. Diyet ancak hekimlere danışılarak yapılmalıdır. Toptancı yaklaşımlara ilgi göstermeyiniz. Her insanın vücut yapısı birbirinden farklıdır çünkü. Hekime görünmeniz şarttır. Araştırmayı gerçek dönüm noktası diye tanımlayan Newcastle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Metabolizma Profesörü Roy Tyler, biz bu işe başlamadan önce doktorlar ve uzmanlar tip 2 diyabeti geri çevrilemez olarak görüyordu. Ancak elimizden geleni yapar ve o tehlikeli halden kurtulabilirsek insanlar diyabeti geri çevirebilir dedi. Ekledi, göstermiş olduğumuz şey yaklaşık 10 yıla kadar uzun bir süredir bu durum olsa bile diyabetinizi tersine çevirmenin mümkün olduğudur. Teşhisi bundan daha uzun süre önce yaptıysanız umudunuzdan vazgeçmeyin. Kan şekeri kontrolünde önemli iyileştirmeler mümkündür. Bu Profesör Taylor'ın ilk çalışması değildi. Diğer araştırmalarında da benzer sonuçları aldı. Tamam, diyabet önemli. Tamam, bunun sebeplerine girmeyelim. Fakat şeker hastalığı tek başına hareket etmiyor. Neredeyse vücuttaki tüm sistemleri, tüm organları etkiliyor. Yıllar için bu olumsuz etki çığ gibi büyüyor. Genetik deyip geçilmesi büyük hata olmaz mı? Sadece ilaç yeterlidir denmesi büyük hata olmaz mı? Doğru, beslenme çok önemli. Dipnot, bundan az yağlı gibi yalanlarla işlenmiş ürünleri ya da artık yalan olduğu ortaya çıkan kalori hesabını kastetmiyorum. Gıda ve ilaç endüstrisi tarafından dayatma bazı uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak şart. Şunu eklemeliyim, bilim dergisi JAMA'da 20 Şubat 2018'de yayımlanan araştırmada kilo vermek için kalori hesabı yapmanın ve yiyeceklerin miktarını azaltmanın bir faydası olmadığı, şeker, işlenmiş tahıllar, işlenmiş gıdalardan uzak duranların bir sene içinde önemli ölçüde zayıflayabilecekleri yazıldı. Doğru beslenme çok önemli, spor çok önemli. Tip 2 diyabet hayat tarzındaki yanlışlar sonucu ortaya çıkan ve dikkatli beslenmeyle spor yaparak geçirilecek geçici bir rahatsızlık olamaz mı? Bu sorular üzerinde durmak şart. Tip 2 diyabetin ilaçlarla iyileşmediğine, üstelik daha da derinleşerek ilerlemeye, vücutta tahribat yapmaya devam ettiğini gösteren çok araştırma var. Yan etkileri korkunç. İlaç konusunun geçtiği her diyalogda şu soru mutlak sorulmalıdır: yan etkisi nedir? Öyle ya, diyabet ilaçlarının bırakın iyileştirmeyi, kalp krizi gibi ölümcül yan etkileri olduğunu gösteren araştırmalar mevcut. Tip 2 diyabet tedavisinin hastayı daha hasta edip etmediği konusunda dikkatli olmak şart. Tedaviyi sorgulamak şart. Bunun için bilgili olmak, bilinçli hasta olmak şart. Şöyle bir ikilem var: diyabet ilacı kullanıyorsun, kalp krizine sebep oluyor. Kalp ilacı kullanıyorsun, diyabeti arttırıyor. Örneğin, tıp dergisi The Lancet'ta Şubat 2010'da yayımlanan araştırmaya göre dünyanın en çok kullanılan kolesterol ilaçlarından Crestor diyabete neden oluyordu. ABD, Norveç, İngiltere, Japonya, İtalya, Hollanda ve İrlanda'daki 17 üniversite ve 7 sağlık kurumundan 33 bağımsız araştırmacı ve akademisyenin 90.410 kişi üzerine yaptıkları bir yıl süren araştırmada statin kullanımının diyabet riskini %9 arttırdığı ortaya çıktı. Dipnot, meselenin bizim açımızdan daha acıklı hali şuydu. Crestor'un orijinal İngilizce prospektüsünde ilacın kan şekerini yükselttiği, diyabeti arttırdığı ve kan şekerinin ölçümünde kullanılan enzimi yükselttiği açıkça ifade edilirken, Türkiye'deki prospektüsünde bu bilgiler yoktu. Aynı yıl, Bilimsel Tıp BMJ dergisi 20 Şubat 2010 tarihinde yayımlanan makaleye göre tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan, Türkiye'de de satılan adıyla Avandia veya Avandemet, Resoglitazon adlı ilacın kalp krizine yol açtığı 3 yıldır bilinmesine rağmen hiçbir adım atılmamıştı. BMJ dergisine göre bunun sebebi araştırmacıların çoğunun ilaç üreticisi GlaxoSmithKline, GSK şirketiyle maddi bağları olmasıydı. Dergi konu üzerine ısrarla gitti. 6 Eylül 2010 tarihli Resiglitazon yanlış giden ne başlığıyla ilacı sorgulamayı sürdürdü. Odağında bu ilaçla ilgili araştırmayı yapanlar vardı. 202 çalışmada görev alan araştırmacıların 108'inin yani %53'ünün şirketlerle ilişkisi belli değildi. 90 araştırmacının yani %43'ünün çıkar ilişkisi kesindi. Menfaat ilişkisi bulunan 90 çalışmanın 69'unda araştırmacılar bu ilişkiyi açıkladı. 21 çalışmada ise firma ilişkisi saklandı. Bunlardan 3'ünün çıkar ilişkimiz yok denilerek doğru olmayan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. GSK şirketi ise ilaçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada 7 klinik araştırmasının bu iddiaları çürüttüğünü belirtti. Ve fakat GSK aleyhine binlerce dava açıldı. GSK Philadelphia'da açılan 700 kişilik dava için 60 milyon dolar ödeme anlaşmasına gitti. GSK'nın açılan yaklaşık 10 bin davada toplamda yaklaşık 5 milyar dolar ödeyeceği belirtiliyor. Bu arada Amerikan Kalp Birliği, American Heart Association, GSK'dan 3.6 milyon dolarlık sponsorluk alınca Avandemet hakkındaki olumsuz yazıları yetersiz buldu. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 293.